Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddini İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 20 Ordubehş 1400, Hicri Kamer'e 27 Ramazan 1442 ve Miladi 10 Mayıs 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam ülkelerinde Ramazan, Kalıcı Itır ve Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 351 vatandaş daha yaşamını yitirdi. Irak'ın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Siyonist rejim Mescid-i Aksa'da yüzlerce Filistinli'yi yaraladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Abbas ve İsmail Haniye ile görüştü. Afganistan'daki saldırıya tepkiler devam ediyor. Ve Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinde buzlar eriyor. Çavuşoğlu Riyad'da. Şimdi haberler.
Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat zarfında İran'da koronavirüsten 351 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halk ve İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 351 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 18.408 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 75.261'e, vaka sayısı ise 2.673.219'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 5.533'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 2.127.192'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
13. Cumhurbaşkanlığı seçimi aday kayıt işlemleri 11 Mayıs Salı günü başlayacak ve 15 Mayıs Cumartesi gününe kadar devam edecek. Yarın sabah saat 8'den itibaren Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacak isimler kayıt işlemleri için İçişleri Bakanlığı binasına giderek burada kayıt yaptıracaklar. 15 Mayıs'a kadar sürecek kayıt işlemleri 5 gün süreyle sabah 8'den akşam 18'e kadar devam edecek. Aday kayıt işlemleri sona erdikten sonra Anayasa Koruma Konseyi adayların dosyalarını incelemeye başlayacak ve seçimlere katılabilecek adayların ismini açıklayacak. İslami İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri 18 Haziran 2021'de düzenlenecek.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Sözcü Hatipzade, Irak'ın Kerbela kentinde bir grup provokatör tarafından İran konsolosluğuna yapılan saldırıya dair Irak'taki diplomatik mekanlarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve Bağdat hükümetinden İran'ın diplomatik mekanlarını koruma görevini yerine getirmesini istiyoruz dedi. Hatipzade dün gece Dışişleri Bakanlığı Irak'ın Tahran'daki büyükelçiliğine bir protesto notu sundu. Irak hükümetinden bu alandaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz ifadesini kullandı. İran ile Suudi Arabistan'ın Bağdat'ta görüşmeler yaptığı ile ilgili haberler konusunda ise Hatipzade, görüşmelerin amacı ikili ve bölgesel meseleleri ele almaktır. Bu görüşmeleri her düzeyde ve her şekilde memnuniyetle karşılıyoruz ve bu bizim yeni politikamız değil değerlendirmesinde bulundu. İranlı sözcü, Yahoo News'un Şehit Süleymani suikastında Siyonist rejimiyle Irak Kürt bölgesel yönetiminin oynadığı rolü ile ilgili haberine değinerek, Şehit Süleymani davası yargı ve uluslararası mecralardan takip ediliyor. Bizim tutumumuz aynı. Bu korkakça olayda doğrudan veya dolaylı olarak rolü olanların kesinlikle cezai ve adli sorumlulukları vardır ifadelerini kullandı. Arap Denizi'nde silah taşıyan İran'a ait bir geminin ele geçirdiklerini ileri süren Amerika donanmasının iddiasına da yanıt veren Hatipzade, İran'ın Yemen'de sadece diplomatik varlığı var. Bu iddia gerçeği yansıtmıyor. Yemen krizinin çözümü askeri yöntem değil, sorunun siyasi ve diplomasi yoluyla çözüleceğini defalarca vurguladık ve bu konuda 4 maddelik planımızı sunduk açıklamalarında bulundu. Sözcü Hatipzade, Dışişleri Bakanı Zarif'in Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin gündemde olduğunu açıklayarak, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilere sahibiz ve bölgedeki ana ticaret ortaklarımızdan biridir. Geçtiğimiz yıl iki ülke arasında çok sayıda görüşme yapıldı. Zarif'in ziyareti gündemde ve bu geziyi uygun bir zamanda yapacak diye konuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberlere devam ediyor. Irak'ın Tahran Büyükelçisi Kerbela'da İran Başkonsolosluğu'na yapılan saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı Protokol İşleri Dairesi Genel Müdürü Irak'ın Tahran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede isyancıların İran Başkonsolosluğu'na saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İranlı yetkili bu görüşmede İran Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıyı kınarken İran'ın diplomatik binalarını 1963 Viyana Konsolosluk Sözleşmesi uyarınca korumak için Irak hükümetinin güvenlik önlemlerinin sürdürmesi çağrısında bulundu. Irak'ta Büyükelçi bu görüşmede Bağdat hükümeti ev sahibi ülke olarak Konsolosluk Sözleşmesi çerçevesinde konsolosluk binasının güvenliğini sağlamakta yükümlüdür dedi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade de bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında Irak'ın Kerbela kentinde bir grup provokatör tarafından İran Başkonsolosluğu'na yapılan saldırı hakkında Irak'taki diplomatik mekanlarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve Bağdat hükümetinden İran'ın diplomatik mekanlarını koruma görevine yerine getirmesini istiyoruz ifadelerine kullandı. Hatipzade dün gece Dışişleri Bakanı Irak'ın Tahran'daki Büyükelçiliğine bir protesto notu sundu. Irak hükümetinden bu alandaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz şeklinde konuştu.
Devrim Muhafızları Ordusu Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı General Emir Ali Hacızade, son senelerde radar ve savunma sistemlerinde büyük ilerleme kaydettik dedi. Hatem-ül Enbiya Hava Savunma Üssü'nün yeni komutanının devir teslim töreninde konuşan General Hacızade, hava savunma sistemleri alanındaki başarılara değinerek radar, füze ve elektronik harp sistemleri dahil hava savunma sistemlerinin araştırma ve geliştirilmesi konusunda yıllar içinde pek çok ilerleme kaydettik ve bugün sonuca ulaştık diye belirtti. Bu sistemlerin kullanımının çok hassas bir komuta ve kontrol gerektirdiğini ifade eden General Hacızade, bu bir saldırı işinden farklı bir savunma işidir ve hangi yoldan geleceğini belirleyen ise düşmandır. Doğal olarak bu sistemleri kullanan komuta kontrol sisteminin bir karmaşıklığı var diye konuştu. Hacızade, yani bugün geçmişte tanık olduğumuz birkaç aşamada bu kontrol komuta gelişti ve bugün bu alanda daha fazla değişimi tanık oluyoruz ve sistemleri kullanırken belki de geçmişte var olan eksiklikler azaltılacaktır. Bu üs ordunun ve devrim muhafızları ordusunun üssüdür. Bu da devrim muhafızları ordusu güçlerinde ordudaki kardeşleriyle birlikte ülkenin bu sayısız sistemini birbirlerinin yardımıyla yönetmeleri gerektiği anlamına geliyor diye ekledi.
Filistin Kızılay tarafından yapılan yazılar açıklamaya göre işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan murabıtlara yönelik baskın ve saldırılarında yüzlerce Filistinli yaralandı, bir Filistinli de şehit düştü. Siyonist İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırdı. İlk belirlemelere göre bazıları ağır olmak üzere 305 Filistinli yaralandı, bir Filistinli vatandaş ise şehit düştü. Açıklamada Kızılay ekiplerinin şimdiye dek 175'ten fazla yaralıyı bölgedeki hastanelere naklettiği ifade ediliyor. Ayrıca açıklamada söz konusu yaralılardan bazılarının başından ve 13 kişinin gözünden vurulduğu belirtilirken, diğer taraftan çok sayıda yaralının da henüz hastanelere ulaştırılamadığına dikkat çekildi. Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire'nin canlı yayında görüntülerde işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'da itikafa giren Filistinlilere saldırdı, ibadet halindeki Müslümanlara göz yaşartıcı gaz bombası, plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunduğu görülürken, vücudunun farklı yerlerinden vurulan ve kan revan içinde kalan yaralıların yürek yakan manzaraları öne çıkarıyor. Dünyanın en büyük televizyon kanallarından kabul edilen El Cezire'nin olay yerindeki saha muhabiri, Filistin Kızılay ekiplerince hastaneye götürüldüğü sırada bazı yaralıların Siyonist güçler tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor. Bugün sabah erken saatlerde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen işgal güçleri ise Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etti. Duruma tepki gösteren Filistinli murabıtlar ile eli kanlı terörist İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Diğer yandan aşırılık yanlısı fitne bazı Yahudi örgütleri bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerinde tekabül eden Kudüs günü nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Özel Yönetim Başkanı Mahmut Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde işgal rejimi İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı. Erdoğan görüşmelerde İsrail rejiminin Kudüs'teki saldırılarını terör olarak nitelendirerek sadece Müslümanların değil bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan bu alçakça saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını ifade etti. İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ü izzetini korumaya devam edeceğini belirtti. Öte yandan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddetinin artarak devam ettiğini belirterek, Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir ifadelerini kullandı.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, direnişin İsrail'e karşı koymaya hazır olduğunu belirterek Siyonistlerin şeytani planlarından geri adım atmamaları halinde direnişin savaşta son sözü söyleyeceğini belirtti. Haniye basın açıklamasında Filistin milletinin işgalcilerin planları altında Kudüs'te yaşamayı kabul etmeyeceğini ve işgalcilerin kendi hedeflerine ulaşmasına engel olmak için direnişin sahadaki eylemlerinden devam edeceğini vurguladı. Haniye şöyle dedi: "Ben Arap kardeşlerim dahil tüm taraflara hitaben şuna vurgu yapıyorum. İşgalciler hiçbir şeye bağlı değiller ve Kudüs Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'a karşı suçlu ellerini uzatmaları halinde bunun tüm sonuçlarından sorumlu olacaklar. Hamas lideri Kudüs'te yaşayan Filistinlilere cesur, kahraman ve Ramazan hamaseti yaratıcıları olarak nitelerken Filistin topraklarından evlatlarına yardımlarının devam edeceğini vurguladı. Pakistan Başbakanı İmran Khan Siyonist rejime Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırısını kınadı. Pakistan Başbakanı İmran Khan dün cumartesi Siyonist rejim askerlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere yaptığı baskına verdiği tepkide söz konusu saldırının uluslararası yasalar ve insan hakları ile çeliştiğini de vurguladı.
Iraklı büyük din alimi ve Şiilerin büyük taklit merci Ayetullah Sistani Kabil'de bir kız lisesine düzenlenen terör saldırısını kınayarak dünya ülkelerinden düşmanların Afganistan'ın geleceği için çizdiği son planlarının hayata geçirmesine izin vermemelerini istedi. Ayetullah Sistani'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada mübarek Ramazan ayında Kabil'de Seyyid-i Şehada isimli kız lisesine düzenlenen ve çok sayıda kız öğrencinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de yaralandığı terör saldırısının vicdan sahibi ve azade olan her insanı rencide edip gama boğduğu bildirildi. Senelerdir Afganistan'da savunmasız sivillerin zaman zaman radikal ve acımasız grupların barbarca saldırılarına maruz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, ancak Kabil'deki bu cinayetin nevi şahsına az rastlanır ve bazı açılardan daha elim ve acı olduğu kaydedildi. Ayetullah Sistani açıklamasında Müslüman ülkeler ve uluslararası camiadan Afganistan'ın savunmasız milletine destek vermesini istedi. Bu arada Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu bir bildiri yayımlayarak Kabil'de Seyyid-i Şehada Eğitim Merkezi'ne yapılan saldırıyı kınadı. Bu cinayetin beşeriyeti yaraladığını vurguladı. Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu pazartesi günü yayınladığı bildiride şu ifadeleri kullandı. Afganistan'da uzun ve yıpratıcı barış müzakereleri sonunda bu ülkede şerefli ve onurlu Afganistan halkı için savaşı sonlandırması ve barış ve güvenliği sağlaması beklendiği bir sırada, bu ülkede güvensizlik yaratmak ve etnik, dini ve ırk temelinde ihtilaf ateşi yakmak ve kader belirleyici barış müzakerelerini saptırmak üzere yapılan bu tür kör ve batıl hareketler hiçbir insani, ahlaki ve insan hakları ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu tür cinayetler ancak elleri kirli teröristler ve büyük şeytan ve siyonizmin bölgedeki uşakları tarafından yapılabilmektedir. Kabil'de cumartesi günü bir kız lisesine düzenlenen 3 bombalı saldırıda 80 üzerinde sivil hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.
Devrim muhafızları Kabil'de bir kız lisesine düzenlenen kanlı terör saldırısını şiddetle kınarken bu büyük cinayetin Amerikalıların tekfirci teorizmi yeniden canlandırma ve Afganistan'a savaş ve istikrarsızlığı geri getirme komplosunun bir parçası olduğunu belirtti. Geçen cumartesi günü Kabil'de Seyyid-i Şehada okuluna düzenlenen kanlı terör saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 80'in üzerine çıkarken onlarca sivil de yaralandı. Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada bu büyük ve acı felaketten dolayı Müslüman ve Mücahit Afganistan halkı ve hükümetine başsağlığı dilerken bu büyük cinayetin Amerikalıların tekfirci teorizmi yeniden canlandırma ve Afganistan'a savaş ve istikrarsızlığı geri getirme komplosunun bir parçası olduğu vurgulandı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili ve bölgesel ilişkileri görüşmek amacıyla gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyareti başladı. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a ulaştığını Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu. Çavuşoğlu, ikili ilişkilerimizi ele almak ve başta Mescid-i Aksa'daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm olmak üzere bölgemizi ilgilendiren önemli konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan'dayız ifadelerini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ziyaretin iki gün süreceği, Çavuşoğlu'nun Suudi mevkitaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud'la görüşeceği belirtilmişti.
Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Operasyonu'nda hayatını kaybeden Türk askerinin sayısı 8'i yükseldi. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekatı'nda bir Türk askerinin daha yaşamını yitirdiğini, böylece operasyonda şimdiye dek hayatını kaybeden asker sayısının ise 8'e yükseldiğini bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri 8 Mayıs'tan beri Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde karadan havadan operasyon düzenlemektedir.
Ermenistan'ın görevinden istifa eden Başbakanı Nikol Paşinyan muhaliflerine seslenerek Türkler ile husumetin kontrollü ve ilkeli olması gerektiğini söyledi. Paşinyan, muhaliflerin Türklere karşı husumetinin kontrolden çıkmasına izin vermemeleri gerektiğini, aksi takdirde içeride ve bölgede istikrar üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini ifade etti. Son savaşta hayatını kaybeden binlerce Ermeni vatandaşı için saygı duyduğunu belirten Paşinyan, ancak evlatları için istikrarlı bir bölgeyi miras bırakmaları ve öfke ve düşmanlığı kontrol altına almaları gerektiğini kaydetti. Paşinyan'ın muhalifleri onu Karabağ'daki son savaşta Ermenistan'ın uğradığı yenilgiden sorumlu tutuyor.
Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani, Taliban tarafından 3 günlük ateşkes ilan edilmesine gösterdiği tepkide, bu ülke ordusuna 3 gün boyunca ateşkese uyması için talimat verdi. Eşref Gani bu bağlamda yaptığı açıklamada, Taliban tarafından Ramazan bayramı dolayısıyla ilan edilen 3 günlük ateşkes yeterli olmasa da askerlerin buna uyması lazım ifadesini kullandı. Daha önce de Afganistan Ulusal Barış Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Taliban'ın 3 günlük ateşkesinin bu ülkedeki kriz için daimi ve siyasi çözüm olmadığını belirterek krizin tek çözüm yolunun barış müzakerelerinin hızlandırılması, daimi ateşkesin sağlanması ve savaş ve çatışmaların her zaman için son bulması olduğunu kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlı Karabağ'daki duruma ilişkin görüşmeler için bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın açıklamasına göre Lavrov bugün başlayacağı 2 günlük Bakü ziyareti sırasında Dağlı Karabağ'daki durumla ilgili görüşmeler gerçekleştirecek.
Ve Yemen'deki askeri kaynaklar Marib bölgesinde eski hükümet başkanı Mansur Hadi'ye bağlı güçlerin üstüne füzeli saldırı düzenlendiğini duyurdu. Asker kaynakları füzeli saldırının Mansur Hadi güçlerinin üste toplanarak çatışma bölgelerine sevk edilmek üzereyken Yemen ordusu ve halk güçleri tarafından düzenlendiğini bildirdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'nın Şehit Kasım Süleymani cinayetinin yeni boyutları ile ilgili. Yahoo News haber sitesi cumartesi akşamı yayımladığı makalede İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Kuvvetleri Komutanı Şehit Kor General Kasım Süleymani'ye yönelik Amerikan saldırısıyla ilgili daha fazla detay açıkladı. Haberde özellikle Amerikan Özel Kuvvetleri Delta Force güçlerinin bu terör eylemine karışması hakkında detaylı bilgiler verildi. Bir başka önemli nokta ise Siyonist rejim İsrail istihbarat servislerinin de bu terör suikast eyleminde katkılarının bulunmasına dair verilen bilgilerdi. Yazıda terör saldırının Joe Biden başkanlığındaki Amerika hükümetinin gelecek yıllardaki bölgesel stratejilerini etkileyeceği ifade ediliyor. Yahoo News'un makalesi dönem ve eski 15 Amerikalı yetkiliyle yapılan röportajlara dayalı yazılmış ve Kasım Süleymani suikastı ile ilgili detayları ve de Trump hükümetinin bu suikast ve diğer İranlı üst düzey makamların ve grupların hedef alınması ve saldırıların düzenlenmesi için uzun süreli değerlendirmeleri yer almaktadır. Bu bilgiler düşünülenden daha çetrefilli bir operasyon yaşandığını ve uzun bir listenin bu kanlı suikaste karıştığını gösteriyor. Amerika Eski Savunma Başbakanlığı Kayyımı Christopher Miller konu hakkında yaptığı açıklamada şöyle dedi. Amaç gerilim yaratmak bile olsa gerçekte bu operasyon bir generale suikast düzenlemekten çok daha iddialı bir şeydi. Amerika ordusunun suikast düzenlemek istediği insanlardan uzun bir listesi hazırlanmıştı. Bilindiği üzere Amerika dönem başkanı Donald Trump cinayet eyleminde bulunarak Kor General Kasım Süleymani ve dava arkadaşlarına saldırı ve terör emrini vererek onları şehit etti. General Kasim Süleymani, Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis ve beraberindeki 8 dava arkadaşları 3 Ocak 2020 tarihinde Bağdat Havalimanı yakınında terörist Amerikan askerlerince uğradığı saldırıda şehit düştü.
Yahoo News yazısında önemli nokta ise General Kasım Süleymani'ye yönelik suikastın Trump döneminin başında planlamasıdır. Mike Pompeo 2017'de CIA başkanlığına getirildiğinde CIA terörle mücadele görev merkezi ve militan özel harekat merkezi gibi CIA'nın bazı grup liderleriyle General Kasım Süleymani'ye suikast konusunda bir araya gelmişti. Aynı yılda Pompeo, Ulusal Güvenlik Konseyi oturumlarında da İran'ın üst düzey askeri makamına suikast planını potansiyel strateji olarak açıkladı. Bu yazının devamında ise şu ifadeleri de yer veriliyor. Kasım Süleymani'ye yönelik suikast tartışmaları 2018 yazında başladı. Amerika hükümetinin resmi olarak Bercan Nükleer Anlaşması'ndan çekildiğini bildirdi ve yaptırımları İran'a yönelik maksimum baskı siyasetinin bir parçası olarak uygulamaya başladı sırada bu süreç başlamıştı. Bu yeni bilgiler Trump hükümetinin uzun bir süre bu terör saldırının planlarını yaptığını gösteriyor. Buna ilaveten Amerika'nın daha birçok İranlı komutana suikast planı yaptığı da anlaşılıyor. Burada önemli olan nokta, Amerika'nın bu cinayetin nedenini Kasım Süleymani'nin Amerikalılar ve üzerine yönelik saldırı planlamakta olması şeklinde lanse etmesidir. Bu bağlamda Amerika'nın önleyici eylemde bulunduğu iddia ediliyor. Halbuki üst düzey Iraklı makamlar bu ithamları reddetmişlerdir. 5 Ocak 2020'de Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Irak parlamentosundaki konuşmasında, General Süleymani'nin İran'ın Suudi Arabistan'a mesajını iletmek için Bağdat'ta bulunduğunu açıklamıştı. Böylece Washington'un tamamen yalan bir iddiada bulunduğu ortaya çıktı. Gerçekte Trump hükümeti 2018 yılından beri bu suikastı planlayarak gerçekleştirilmesi için hep uygun fırsat kullanmıştır. Güvenlik ve askeri uzmanlar açısından IŞİD'le mücadelede iki anahtar isim olan ve Amerika'nın da Batı Asya'daki en büyük engellerinden olan Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in şehit düşürülmeleri kaçırılmaması gereken bir fırsat çerçevesinde gerçekleştirildi ve böylece Amerikalılar kalleş bir cinayet işlemiş oldular. Fakat yine de Yahoo News'un yazısında yer verildiği gibi üst düzey CIA ve Pentagon makamları bu suikastın sonuçları hususunda derinden kaygılılar. Pratikte İran, Amerika'nın bölgedeki en büyük üslerinden biri olan Ayn el-Esed'e saldırarak Amerika'ya sert bir tokat indirdi ve böylece Amerika'nın cinayet dolu girişimlerine karşı cesaretli ve tam güçlü bir şekilde tavır sergileyeceğini göstermiş oldu.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Kabil'de yaşanan kanlı terör olayının perde arkası konusunda. Afgan makamlar başkent Kabil kentinde Şii Müslümanların yoğunlukta yaşadığı bölgede bir okulun yanında yaşanan bombalı araç saldırısında ölenlerin sayısının çoğu çocuk olmak üzere 58'e, yaralıların sayısının ise 150'ye ulaştığını açıkladılar. Afganistan haber çevrelerinin belirttiğine göre cumartesi öğle saatlerinde Kevser Danish Eğitim Merkezi 3 terör eylemine hedef olmuştur. Resmi olarak hiçbir grup bu kanlı saldırının sorumluluğu üstlenmemesine rağmen Kabil hükümeti Taliban'ı bu saldırıdan sorumlu tutmaktadır. Ancak Taliban bu saldırıda hiçbir rolünün olmadığını belirtiyor. Bu yüzden şimdi bu saldırıyı kimlerin düzenlediği ve Afganistan'da güvenliği bozmak istediği sorusu akla gelmekte. Acaba kimler bu güvensizlik ve dehşetten yararlı çıkıyor? Bu hususta birkaç noktaya değinmek mümkün. Kabil olayı ile ilgili iki tahminde bulunmak mümkün. Kimi Afgan makamları Taliban'ı Kabil saldırısından sorumlu tutuyor. Örneğin Eşref Gani bu saldırının dehşet verici ve vahşice olduğunu belirterek 6100 kadar Taliban mensubunun mahpusunun savaşın bitmesi uğrunda serbest bırakıldığını ancak halkın hala şiddet ve gayrimeşru savaşa maruz kaldığını belirtti. Eşref Gani'ye ilaveten Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib de bu ülkedeki çatışmaların şiddetlenmesine değinerek bunun Taliban'ın güç kazanmak istediği doğrultusunda olduğunu belirtti. Afgan makamların bu açıklamalarına paralel olarak kimi başka yetkililer de bu olayın IŞİD ürünü olduğunu düşünüyorlar. Bu bağlamda hatta Taliban bile IŞİD terör örgütünü sorumlu tutmaktadır.
Bu konuda birkaç noktada dikkat çekmektedir. Her şeyden önce Amerika'nın geçen cumartesi günü Afganistan'dan kademeli olarak askerlerini çekmesidir. Halbuki zaten Amerikan güçlerinin Doha Anlaşması'na göre Mayıs başına dek Afganistan'dan çekilmesi gerekiyordu. Ancak Amerikan Başkanı Joe Biden Doha Anlaşması'nı ihlal ederek bu süreci 11 Eylül'e kadar uzattı. Burada sorulması gereken soru Amerika'nın 20 yıla yakın askeri varlığının ne işe yaradığıdır. Amerika bundan 20 yıl önce Afganistan'da terörü ve güvensizliği son vererek bu ülkede istikrar ve barışı sağlamak için bu ülkeyi işgal etti. Fakat geçen uzun yıllarda bu konuda da başarılı olmadı. Rusya Güvenlik Konseyi üyesi Alexey Pushkov açısından Amerikalı güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesi Washington'un uzun süreli savaşta yenilgi alması anlamına geliyor. Amerika son 20 yılda Afganistan'daki hedeflerinin hiçbirine ulaşamamıştır. Bir başka önemli nokta Amerika'nın Afganistan'da çekilmesine paralel olarak ülkedeki güvensizliğin artmasıdır. Kabil terör olayları da bunun göstergesidir. Buna ilaveten son haftalarda planlı bir şekilde şiddetin yoğunluk kazanma sürecinin başladığı da söylenebilir. Burada kesin olarak görülen ise Afganistan milletinin kötülüğünü isteyenlerin batırıların ülkeden çekilmeye başladığı bir sırada iç savaşı ve kutuplaşmaları körüklemek istemeleridir. Bu bağlamda hem Afgan halkı ve özellikle de din alimleri duyarlı davranmalı ve dikkatli olmalılar. Taliban saldırılarında herkesten önce tepki gösteren Amerikan elçiliği ve Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi Zelmay Halizad'ın bu kez bir eğitim merkezinde çocuklar ve öğrencilerin katliam edilmesine karşı sessiz kalmaları ise dikkat çekicidir. Üçüncü önemli nokta ise birçok Afgan siyasetçisi ve uzmanın da Amerika'yı IŞİD ile işbirliği yapmakla suçlamasıdır. Zaten 13 yıl Afganistan'da iktidarda bulunan Hamid Karzai da terörizmi Amerika'nın ürünü ve aracı olarak biliyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği'nin güçlü bir küresel aktör olmasının önündeki en büyük engel stratejik sabır ve vizyon eksikliğidir. Ülkemizin katkısı olmadan birliğin güçlü şekilde varlığını devam ettiremeyeceği aşikardır değerlendirmesinde bulundu değerli dinleyicilerimiz. Son dönem Türkiye-Avrupa ilişkileri arasında zaman zaman bazı haberler gündeme yansıdı. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini normal hale getirmeye ve bu ülkelerin desteğini alarak birliğe üyelik meselesini tekrar gündeme taşımaya çalıştığı Avrupalılar karşısında da biraz olumlu siyasetler sergilense de Avrupa Birliği ülkelerinden hiçbir sonuç veya istediği o tavırlar görünmedi. Şimdi gelinen aşamayı konuşmak istiyoruz, değerlendirmek istiyoruz sohbetimizde uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin üyeliği sizin de bildiğiniz gibi inişli çıkışlı bir süreç kat etmiştir. Bu mesele özellikle Türkiye'nin dış politikasıyla çok alakadar bir şekilde gündeme yansıyor bildiğiniz gibi. Türkiye'de her zaman biraz yani politikalarında bir yumuşama hissettirerek Avrupalı tarafları kendisine doğru cezbetmeye çalışıyor. Ancak şimdi istediği sonuçta çıkmıyor bildiğiniz gibi. Bu süreci ve aşamayı nasıl siz buluyorsunuz, değerlendiriyorsunuz efendim?
Evet, öncelikle selam ve saygılarımı iletiyorum. Yayınlarınızda da başarılar diliyorum. Belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye'nin Avrupa ilişkileri Türkiye açısından hayati önem teşkil eden bir konu. Ve AKP sürecinde özellikle Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dönük çok ciddi bir olumlu yaklaşımının geliştiğini de görmek mümkün. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme çabası zaman zaman abartılarak da olumlulandırıldı Avrupa Birliği ülkeleri tarafından. Bu aynı zamanda Kürt toplumu olarak da bizim Avrupa'ya dönük bir eleştirimizi oluşturuyor. Ben de en üyesi olduğum bir Kürt toplumunun gerçekliği var ortada. Varılan noktada şimdi matematik hesabını yaptığımızda Türkiye'nin bir tek sorunu var aslında. Bir tek sorunu var. Bu sorunu çözmeden Türkiye'nin ne çağdaş bir dünyada doğru bir ilerlemesi sağlanabilir. Böyle bir gerçeklik çıkıyor ortaya. Ne de Avrupa ile ilişkilerinin düzelmesi, ne de Orta Doğu'da sağlıklı bir ilişkilenme, bir politika yürütmesi mümkün olmadığı gerçeği karşımıza çıkıyor. Bu defalarca da mevcut objektif sonuçlar, siyasi sonuçlar itibariyle bu tescillenmiş bir durumdur. Yani Türkiye devleti Kürtlerle doğru, demokratik, eşitlikçi, çağdaş bir ilişki geliştirmeden, muhatap ilişkisini geliştirmeden, ki bu da aynı zamanda Türkiye'nin yapısının değişimini zorunlu kılıyor. Yani Türkiye'de bir tekçilik politikası yürürlükte. Bu Avrupa Birliği'ne girmek istediği süreçte hemen karşısına çıkıyor. Olmaz deniliyor. Dilde tekçilik, yönetimde tekçilik. Avrupa Birliği'nin kriterleri çok farklı. Avrupa Birliği'nde Avrupa Birliği kriterleri çerçevesinde eğer ki Türkiye içerisindeki bütün farklılıklara yaklaşımı geliştirebilse ve bunu yasallaştırabilirse zaten Türkiye'de hiçbir sorun kalmaz. Ve aynı zamanda Türkiye çok hızlı bir şekilde Avrupa Birliği'ne giriş konusunda ciddi atılımlar kaydedebilir. Böyle olunca hazmedilemeyen bir durum çıkıyor ortada. Yani Türkiye'de bir tekçi, faşist bir anlayış vardır. Bu faşist anlayış bir türlü farklılıkları hazmedemiyor. Bu kriterlere bir türlü kendini hazmedemeyen bir faşist yaklaşım var. Böyle bir gerçeklik var yani. Şimdi Avrupa Birliği kriterleri dediğimiz zaman bunlar çıkıyor karşısına. Evet. Bunları hazmetmeyen bir yönetim vardır. Böyle olunca da tabii ki bir yandan dalgalı bir şekilde Avrupa Birliği'ni Avrupa Birliği ile ilişkileri götürmeye çalışıyor. Ancak bunlar olmayacağı belli olan bir süreç yani.
Şimdi Türkiye'nin bölge ülkeleriyle son dönemde kendi ilişkilerini normal hale getirmeye çalışması Avrupalılar için dış politikada bir değişikliğe doğru gittiğini gösteriyor mu Türkiye'nin? Bu konuda herhangi bir fikriniz var mı?
Şimdi bu söylediğiniz şeyi sokakta herhangi bir insana sorduğumuzda, politik bir ortamda tabii, sorduğumuzda gülüp geçer. Çünkü ciddiyeti ve inancı olmayan bir yaklaşım olarak görür. Çünkü mevcut işte son günlerdeki çabalar, işte diyalog girişimleri, bilmem Mısır'la ilişkiler, ondan sonra Suudi Arabistan'la bazı diyaloglar geliştirme çabası, Avrupa'ya dönük yaklaşımlar, bunlar yani tatmin edici olmaktan çok uzaktır. Çok çok uzak. Yani dedim ya, politik bir ortamda sokaktaki bir insana sorsanız gülüp geçerler, dalga geçerler. Yani böyle ciddiyetsiz görürler. Çünkü ciddiyetsiz yani. Temel yaklaşımlar geliştirilmeden pragmatist, ondan sonra bazı yaklaşımlar işte günün konjektürel zorlamasıyla yapılmış bazı çabalar, bunlar kaideyi bozmayan yaklaşımlar olarak görülür ve eleştirilir. Çünkü Türkiye'de izlenen dış politika, özellikle son 10 yıllar itibariyle belirtebiliriz, adeta çıkmaz bir sokak olduğu görüldüğü halde ille de o sokağa arabayı sürmeye benziyor. Yani bu mantık gütmek ya da burada bir şey görmek biraz mümkün değil yani. Çıkmaz bir sokaktır yani. Şimdi o çıkmaz sokağı ille de geçmeye çalışmayı düşünmek yani akılkarı değil. Böyle bir gerçeklik çıkıyor karşımıza. Bu açıdan yani Türkiye Avrupa'ya dönük de şimdi Avrupa'ya ayar vermeye çalışan bir yaklaşım zaman zaman ortaya çıktı. Yani şimdi millet, yani millet dediğim bazı Avrupa ülkeleri gülüp geçseler de, dalga geçseler de yani burada çok fazla dillendirmeseler de şu gerçeklik var. Ya sen kendine bir bakman lazım. Yani kendi içerisindeki sorunları çözmen lazım. Senin bize uyman lazım. Bizim sana uyma değil. Şeklinde bir yaklaşım olmasına rağmen bu ısrarla okunmadı. Ajitasyon, ondan sonra demagoji esas görüldü ve bu temelde bir politika yürütüldü. Bu politika uzun zamandır da Türkiye'ye nefes aldırmayan, çok ciddi sıkıntılarla yüz yüze getiren bir durumdur. Dış politika tamamıyla iflas etmiş bir durumdur. O açıdan Türkiye'nin tabii adım atması, Avrupa'yı ve çağdaş dünyayı ikna etmesi öncelikle de kendi iç sorunlarına dönük tutarlı, ciddi bir diyalog yani geliştirmesinden geçtiği izlenimi vardır yani bu konuda. Çünkü insanlar ikna değil. Yani sokaktaki insana sorduğumuzda gülüp geçerler yani, ciddiyetsiz görürler hükümetin yaklaşımlarını. Böyle bir duruma gelinmiş. Avrupa ile ilişkiler yani o kadar uzun zaman ısrarla ciddi bir şekilde Avrupa Birliği'ne girme çabası gösterilmesine rağmen gelinen noktada bakıyorsun işte Türkiye içindeki farklılıklara yaklaşım noktasında ve esas olarak Kürtlere yaklaşım noktasında tıkandı gitti. Şimdi Kürtlerin bir iradesi vardır, kendini temsil etme iradesi vardır. Aynı zamanda diğer halkların vardır. Şimdi bunlar görmezden gelinebilir mi? İşte Türkiye'nin temel tıkanma noktası budur yani. Aşılamadığı nokta, kendini ikna edemediği nokta budur.
Evet.
Böyle olunca da tabii ki diğer yaklaşımlar fazla ciddi görünmüyor.
Doğru.
Mısır'la ilişkiler, Orta Doğu ülkeleriyle ilişkiler niye bu noktaya gelindi? Niye uzun süre şey yapıldı, kesik duruma geldi? Niye şu anda doğru dürüst bir komşuluk ilişkisi demokratik anlayış temelinde yürütülemiyor? İşte burada bakış açısıyla ilgili bir durum ve yönetim evet. sistemiyle ilgili bir durum karşımıza çıkıyor.
Doğru.
Yani tekçi bir yönetim hiçbir Türkiye sorunlarını çözemeyeceği ortada.
Peki. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Rica ederim.
Çok sağ olun. Hoşça kalın efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bağlamında yaşanan son gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde 2015 yılının Mart ayından bu yana Suudi Arabistan'ın saldırılarına hedef olan Yemen'de Filistin'e destek ve dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin tıp bilimleri üniversitelerinin rektörlerine yazdığı mektupta bu üniversitelerin tüm öğrencilerine aşılama talimatı vermesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Bahreyn'in 14 Şubat Gençlik İttifakı Hareketi'nin Dünya Kudüs Günü dolayısıyla yayınladığı bildirisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bahreyn'in 14 Şubat Gençlik İttifakı Hareketi, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin Müslüman milletlerin Kudüs'ü kurtarma umudunu takviye eden sonsuz moral kaynağı olduğunu vurguladı. Bahreyn'in 14 Şubat Gençlik İttifakı Hareketi yayımladığı bildiride, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin Dünya Kudüs Günü konuşmasını takdir ederek, Beytülmukaddes halkının intifadasını, Bahreyn halkı ve diğer Arap ve İslam milletlerin Dünya Kudüs Günü'nü coşkulu bir şekilde kutlamalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. 14 Şubat Gençlik İttifakı Hareketi bildiride, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei beyanatında başta Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının kurtuluşunun önemini özel vurgu yaptığını, bu vurgu İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni'nin Filistin ve Kudüs gününe desteğini yönelik yolu ve siyerinin devam ettiğini ve bu düşüncenin tecellisi olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Risalet gazetesinde Filistin'de işgalci Siyonist rejime karşı protesto gösterisi düzenlenmesi, İran'ın Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik cinayetlerini kınaması gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmet Cebrail'in İslam İnkılabı'nın Filistin davasına etkisine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmet Cebrail, İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra güç dengesinin Filistin davası lehine değiştiğini dile getirdi. İrna'ya konuşan Cebrail, Filistin'in ve direniş ekseninin son zaferleri, İslam devriminin sonucu ve başta Filistin ülküsü olmak üzere İslam ümmetine verdiği destekten dolayıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'e yönelik politikasının esasları İmam Hümeyni'nin öngörüsünü gösteren bir faktördür dedi. İran İslam Cumhuriyeti ve her kademedeki tüm yetkililerin İmam Hümeyni'nin çizdiği yolda yürüdüklerini değinen Cebrail, Filistin'in acıları, Arapların bölünmesi ve İslam ümmetinin bazı kesimlerinin düşmanlarının yanında durmaları ve Batı ve Amerika politikalarına güvenmeleri nedeniyle sürdü. Bu yöneticilerin özgür siyasi iradeleri yok ve bu otoriter rejimler İslam ümmeti düşmanlarının çıkarları doğrultusunda tahtlarını ve monarşilerini sürdürmek için çalışıyorlar diye kaydetti.
Hemşeri gazetesinde Lübnan Hizbullah'ın işgal altındaki Filistin sınırında tam teyakkuzda olduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnanlı bir internet sitesi İsrail tatbikatıyla aynı zaman diliminde Hizbullah'ın işgal altındaki Filistin sınırına bazı güçlerini konuşlandırdığını ve %100 hazır konumda beklettiğini iddia etti. Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah geçtiğimiz Cuma günü yaptığı konuşmada Siyonist rejimin tatbikatıyla ilgili uyarıda bulunarak Hizbullah'ın bu konuda çok dikkatli olduğunu ve uygun gördüğü adımları atacağını belirtmişti. Lübnanlı internet sitesi El Neşre bu bağlamda şu ifadelere yer verdi. Nasrullah'ın bahsettiği Siyonist rejimin tatbikatı oldukça önemlidir. Tatbikat, Filistin'in güney ve kuzey sınırlarında İsrail'e karşı büyük savaşın yanı sıra İsrail rejiminin Lübnan, Suriye, Yemen, Irak, Filistin ve Gazze şeridindeki direniş güçleri tarafından ateşlenen roketlere maruz kalmasını simüle ediyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam ülkelerinde Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerin yerine getirildiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 26. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Her bölümde bir ülkenin Ramazan etkinlikleri anlattığımız bugünkü sohbetimizde Cezayir'de bu ayla ilgili gelenek ve görenekleri ele almak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Cezayir, Kuzey Afrika'da yer alan bir İslam ülkesidir. Bu ülkenin başkenti El-Cezire ve nüfusu yaklaşık 45 milyon kadardır. Cezayir'in resmi dini İslam'dır. Mübarek Ramazan ayı Cezayir'de de diğer İslam ülkeleri gibi sevilen ve hasretle beklenen bir aydır. Cezayirli Müslümanlar da diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi mübarek Ramazan ayında özel merasimleri vardır.
Cezayir halkı eski bir geleneğe göre Şaban ayında evlerine badana yapmaya başlar. Cezayirli kadınlar eve badana yapmadan temizlik yapmanın hiçbir anlamı olmadığını söylüyor. Aslında badana yapmak Cezayir'de sadece evlere özel değildir ve aynı zamanda camileri de kapsayan bir adettir. Ramazan ayı gelmeden camilerin halıları yıkanır ve minareleri ve kubbeleri ve girişleri renkli ışıklarla bezenir.
Cezayirli kadınlar Şaban ayında çarşıya çıkarak iftar sofrası için en güzel porselen, kristal ve çanaktan çeşitli kapları ve tabakları satın alır ve böylece ilahi ziyafetin misafirlerini ağırlamaya hazırlanır. Cezayir'de ay hilali rasat edilince konu medya aracılığı ile vatandaşlara duyurulur. Bu haber halk arasında hızla yayılır. Mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Cezayir halkını büyük bir sevinç ve mutluluk duygusu sarar ve herkes birbirini bu ayın gelmesi dolayısıyla kutlar ve ibadetlere ve oruçlara kabul olmasını niyaz eder.
Cezayirli genç Abdüsselam'ın anlattığına göre Cezayir halkı var gücüyle ve bir bütün olarak mübarek Ramazan ayını karşılıyor. Bu ayda Cezayir halkı ayrı bir mutluluk yaşarken çocukların sevinci bambaşka oluyor. Gerçi Cezayirli çocuklar oruç tutmuyor. Fakat bu ayda çeşitli tatlıların yapılması ve büyüklerden hediye ve para alınması onları çok mutlu ediyor. Yine Cezayir'de ilk kez oruç tutan çocuklara büyük ilgi gösteriliyor ve gelecekte bir ayı tam olarak oruç tutmaya teşvik ediliyor. Oruç tutan kızlar ve erkekler en güzel elbiselerini giyiyor ve bu durumdan büyük mutluluk duyuyor. Cezayir halkı mübarek Ramazan ayını birbirine Sahi Ramazan Ek cümlesiyle tebrik ediyor. Cezayir halkı çok eskiden mübarek Ramazan ayını Beyimiz Ramazan anlamına gelen Seyyidina Ramazan adıyla anıyor ve bu ayı kutsal sayıyor.
Cezayir'de hayır kurumları mübarek Ramazan ayında muhtaç insanları unutmuyor ve ay boyunca bu insanlara yiyecek ve diğer gerekli malzemelere ulaştırıyor. Hatta bazı camilerde önceden bir liste hazırlanıyor ve hayırsever insanların yardımlarına göre bu insanlara yardım ediliyor. Cezayir Kızılay Cemiyeti de bu ayda muhtaçlara genellikle yemek paketi şeklinde yardımda bulunuyor.
Cezayir'de Ramazan ayında iftar sofrası tüm aile fertlerinin bir araya geldiği tek zamandır. Cezayir halkı genellikle eş dostun iftar davetini kabul etmiyor ve o saatte ailesinin yanında olmayı tercih ediyor. Zira bu fırsatı ancak Ramazan ayında yakalayabiliyorlar. Ve eğer birini iftar sofrasına davet etmek isterlerse onun tüm ailesini birlikte davet ediyorlar.
Cezayir'de çocukları ilk kez oruç tutan aileler onlar için özel kutlama düzenliyor ve kutlama merasimi için limonata yapılıyor ve içine gümüşten veya altından bir yüzük atılarak çocuklar oruç tutmayı sürdürmeye teşvik ediliyor. Cezayir'in güneyinde ilk kez oruç tutan tüm çocuklar toplanıyor ve komşuların ve yakınların katılımı ile kutlama yapılıyor. Yine mübarek Ramazan ayı boyunca aileler bu çocukların onuru için iftar sofrası kuruyor. Bu kutlamalarda ilk kez oruç tutan kız ve erkek çocuklara geleneksel kıyafetler hediye ediliyor ve cemaat namazı için camiye götürülüyor.
Cezayir'in bazı bölgelerinde ise ilk kez oruç tutan çocuklar iftar ve sahur sofrasında en başta oturtuluyor ve kahraman hitap ediliyor. Ülkenin çöl bölgelerinde ise iftar sofrası özel olarak evin en yüksek noktası olan çatısında kuruluyor ve böylece oruç tutan çocuk takdir ediliyor. Yine masman adında geleneksel bir yemek ve haşlanmış yumurta da ilk kez oruç tutan çocukların onuruna iftar sofrasına konulan bazı yiyeceklerdir.
Cezayirli erkekler iftardan sonra genellikle camiye gidiyor. Bu arada Cezayir'de Maide Rahman adında çok eski ve sevilen bir gelenek vardır. Bu geleneğe göre ada olan aileler evin dışında, yol kenarında ya da mahallede iftar sofrası kuruyor ve böylece yoksullara ve muhtaç insanlara bu sofraya oturma ve iftar etme imkanı sağlıyor. Yine Cezayir'de Ramazan ayında bir başka türlü adakları yerine getirme geleneği, ay boyunca dükkanlarda ve marketlerde bazı sepetlerin tedarik görülmesi ve mali gücü yüksek olan insanların bazı şeyleri alıp bu sepetlere bırakmaları ve daha sonra sepetlere konulan şeyler muhtaç insanlara ulaştırılması şeklinde gerçekleşiyor. Sepetlere yağ, şeker, un, pirinç, çay, kahve, peynir ve diğer bazı besin maddelerinden oluşuyor.
Cezayir kültüründe ülkenin genişliği yüzünden akşam ezan vakti çeşitli yollardan ilan ediliyor. Yani güneş batımı sadece ezanla ilan edilmiyor ve köylerde insanlar özel zurnalara üfleyerek güneşin battığını ilan ediyor veya bir yüksek noktaya çıkarak ezan okuyorlar. Cezayir'de uzak köylerde oruçlu insanlar güneşi rasat ediyor ve böylece güneş battığını ailelerine bildiriyor. Aslında Cezayir halkının büyük bir bölümü bizzat güneş batımını rasat ediyor ve başkaları da lasiran adında bir aleti kullanıyor. Bu alet savaşta hücum ilanı için çalınan alet gibi bir ses çıkarıyor. Yine akşam ezan vaktini ilan etmek için camilerin minarelerinde yeşil ışık yakılıyor.
Cezayir halkı orucunu genellikle hurma ve sütle veya bu ikisinin karışımıyla açıyor ve ardından El Hariri adında arpa unu, et, nohut, mercimek, soğan, zeytinyağı, biber gibi malzemelerden yapılan bir çeşit çorba ile devam ediyor. Ancak iftarda esas yemek sebzeli etli yemektir ve genellikle kuşbaşı et ve havuç veya domatesten yapılıyor. Cezayir halkının sevdiği bir başka yemek ise etli sebzeli makarnadır ve genellikle salata ile birlikte tüketirler. Cezayir halkı Ramazan ayına özel ekmek de yapıyor.
Cezayir halkının mübarek Ramazan ayında olmazsa olmaz yemeklerinden biri tacin adında bir yemektir. Öyle ki bu yemek ayın ilk iftar sofrasında mutlaka bulunmalıdır. Ve eğer olmazsa o sofraya oturan kimse sanki orucunu açmamış gibi sayar. İftarın devamında sıra tatlıya geliyor ki en ünlüsü Kalbul Nur adında bir tatlıdır ve badem ve kakao pudralarından yapılır ve zeytinyağı eklenir ve fırında pişirildikten sonra balla desteklenir. Cezayir halkı iftardan sonra genellikle çay veya kahve içer ve bazı tatlıları tüketir.
Cezayir halkı teravih namazı için camiye gider. Teravih namazı 8 ve bazen de 10 rekattır ve cemaat imamı her rekatta Kur'an-ı Kerim'in bir cüz'ü veya yarısını kıraat eder. Yine Kur'an-ı Kerim hatmi de bu ayda genellikle 27. günde son bulur. Mübarek Ramazan ayının 27. gecesi Cezayir halkının gözünde çok özel ve çok mübarek bir gecedir. Bu gecede Kur'an-ı Kerim yarışmalarını kazananlar camilerde düzenlenen törenlerle takdir edilir.
Cezayir halkı mübarek Ramazan ayının diğer gecelerinde namazdan sonra camilerden çıkarak çarşılara uğrar ve bayram alışverişi yapar veya gezinir. Yine birçokları bu gecelerde eş, dost ve akraba ziyaretine gider ve aileler bir araya gelir ve bu gibi toplantılar genellikle sahura kadar devam eder ta ki Ramazan bayramı gelir. Cezayir halkı Ramazan bayramına küçük bayram ve kurban bayramına büyük bayram diyor. İnsanlar bugün de birbirine hediye ve bayramlık veriyor ve yeni elbiselerini giyiyor. Yine Cezayir'de bayram namazı için sadece erkekler gidiyor ve kadınlar onları evde bekliyor.
Ramazan bayramı Cezayirli Müslümanlar için şenlik ve sevinç günüdür ve bugün de en çok çocuklar eğlenir. Bayram günü çocuklar Cezayir'in milli mirası olan El Mahakabe adında bir oyun oynuyor. Bundan başka bayram günü top ve ateş oyunları da oynanıyor. Cezayir halkı arasında bayram günü kurban kesmek ve fitre vermek de adettir.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayının İslam ülkelerinde nasıl karşılandığını ve hangi merasimlerini yerine getirdiğini ele aldığımız dizi sohbetimizin 26. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslami kalıbı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yönlendirilmeleri ve açıklamalarına değiniyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sadece Aşura günündeki savaşla tanımamak gerekir. O, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın cihadının bir bölümüdür. Onun açıklamalarına göre, onun emri bil marufu ve onun nehyi anil münkeri, orada Mina ve Arafat'ta, alimlere hitaben, seçkinlere hitaben çeşitli konuları açıklaması, Hazret'in kitaplarda kayıtları aranan acayip beyanatları vardır. Daha sonra Kerbela'ya doğru yolda, Kerbela alanında ve Kerbela meydanında da tanımak gerekiyor. Hazret bizzat Kerbela alanında da açıklama yapmaktan yanaydı. Konuşurdu, şimdi savaş meydanıdır, kan akıtmayı bile bekliyor. Fakat bu büyük insan her fırsatı onlarla gidip konuşmak, belki de onları uyandırabilir diye kullanıyor. Elbette ki uykuda olanların bazıları uyandılar, bazıları da uyku numarası yaptılar ve sonuna kadar da uyanmadılar. Uyku numarası yapanları zor uyandırırsınız, bazen de imkansızdır. Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Amerikan Başsavcısının artan iç terörizm tehdidi hususundaki uyarıları,
Amerika'da göçmen kabulü seviyesinin Biden tarafından arttırılması,
Amerika'da aile içi şiddet olaylarının artması
ve Amerikalıların Biden'in ülkeyi birleştirme vaatlerine duyduğu güvensizlik.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerika Başsavcısı Merrick Garland, iç terörizmden doğan günden güne hızlı bir şekilde artan tehditler hususunda uyarıda bulunarak, Kongre'den iç terörizmin takibi, araştırılması ve yargılanmasına daha fazla mali bütçeleri ayırmasını istedi. Merrick Garland, Amerika Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi. İç terörizm ve radikal şiddetin günden güne artması hususunda kaygılarımız vardır. Her iki tehdit de geceleri benim uyumamı engelliyor.
Garland, Kongre'den Amerikan Adalet Bakanlığı'nın iç terörizm ile mücadele etmesi için bütçesini 85 milyon dolar kadar artırmasını istedi. Garland, şiddet işleyen grupların adına işaret etmese de 6 Ocak 2021 Kongre binasına saldırılar arasında da bulunan ve tutuklanan 400'ü aşkın üyesi bulunan yemin sahipleri ve gururlu çocuklar bu grupların başında gelmektedir.
Kaliforniya Üniversitesi Radikalizm Araştırmaları Merkezi Müdürü Brian Levin, 6 Ocak olayına değinerek şöyle diyor. Aşırı sağ grupları bu fırsattan yararlanıp mesajlarını ileterek protestocuları muhatapları haline getirdiler. 6 Ocak Amerika Kongresi'ne saldırı olayı da birçoğu paramiliter, aşırı sağ gruplar ve hareketler üyesi ve yandaşı olan Donald Trump'ın şiddet yanlısı taraftarları tarafından gerçekleştirildi. Bu olay kamuoyunun Amerika'da iç terörizmin günden güne büyüyen tehdidine ilgi duymasına başladı.
Amerikan Başkanı Joe Biden ise Ocak 2021'de Trump'ın silahlı yandaşlarını iç terörist olarak adlandırdı. Biden'in bu tutumu çok önemli sayılmaktadır. Çünkü bu tutum geç kalınmış bir itirafı içinde barındırıyor. Böylece aşırı sağ beyaz üstünlüğünü ilki olarak benimseyen grupların varlığı itirafı Biden'den geldi. Görünen o ki üstünlükçü aşırı sağ gruplarının Amerikan iç siyasetlerindeki rolü artmıştır. Şimdi de bu grupların Amerikan siyasi arenasına da şiddet olaylarına yol açacakları söylenebilir. Amerikan Başsavcılığının da uyarısı bu gerçeğe de yöneliktir.
Amerika'daki iç terörizmin kökenleri 10 yıllar önceye dayanmaktadır. Şimdiye dek bazı gruplar ve protestocular büyük terör eylemlerine bulunmuşlardır. Amerika'daki iç terörizmin önemli bileşenleri muhafazakar ve sağ görüşlere sahip militan kişiler ve gruplardır. Aşırı sağcı gruplar ve hareketler ise eyaletlerde hükümetin yetkilerinin kısıtlanmasını istiyor. Federal hükümetin siyasetine karşı çıkanlar, ırkçı gruplar, azınlıklara karşı olanlar, göçmenlere karşı olanlar ve beyazların üstünlüğünü benimseyenlerden ve de komplo teori yanlılarından oluşmaktadır. Amerika'da Donald Trump dönemi aslında aşırı sağcı grupların faaliyetlerinin artmasının altın dönemiydi. Bu dönemde sol ideolojisi ve normal muhafazakarlık düşüncesi tamamen reddedildi.
Sosyal ağlar da aşırı sağın faaliyetlerinin artmasında önemli bir rol oynadılar. Halihazırda 1600'ü aşkın aşırı sağ grubun Amerika'da bulunduğu söylenmektedir. 19. yüzyıldan beri faaliyet yürüten Ku Klux Klan ve 10 yıllarca süredir kurulan neo-Nazi gruplarının yanı sıra son yıllarda gururlu çocuklar ve yemin sahipleri gibi şiddet yanlısı aşırı sağcı gruplar ve hareketler baş göstermiştir ve geniş çaplı olarak faaliyete başlamışlardır. Bu mesele ise bu tür gruplar ve hareketlerin Amerika'nın sosyal ve siyasi gelişmelerindeki rolünün artması ve iç terörizm ile güvensizliği artırmak bağlamındaki kaygıları artırmıştır.
Amerika Başkanı Joe Biden, Trump'ın hayata geçirdiği kısıtlamaları ihlal etmeye devam ediyor. Bu bağlamda Biden, ülkesine giren göçmenlerin kabul tavanını 62.500 kişi kadar arttırma kararını açıkladı ve Donald Trump'ın başkanlığı sırasında onaylanan Amerika Birleşik Devletleri'ne göç başvurusunda bulunmaya devam edilmesine imkan tanıdı. Daha önce Amerika Kongresi'ndeki demokratlar göçmenlerin kabulünü kısıtlama politikasının sürdürülmesini eleştirerek bu tavanın bu ayın 15'ine kadar arttırılması çağrısında bulunmuştu.
Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Biden, Amerika'nın 62.500 göçmeni kabul etme kapasitesini dolduramayacağını duyurdu. Biden'le eleştirenler de Biden'in Trump yönetiminin göçmenlik politikalarını değiştirme vaatlerinin onların kabul edilmesi ve yeni bir hayata dair verilen vaatler ve umutların Orta Amerika'dan binlerce insanı Amerika Birleşik Devletleri'nin güney sınırlarına taşınmaya motive ettiğini söylüyorlar.
Federal ve eyalet kurumları temelde bu yeni sığınmacı dalgasıyla başa çıkmaktan acizken, insan hakları kuruluşları da bu sığınmacıların sınır kamplarında barındırma şeklini çok uygunsuz buluyorlar. Cuma günü duruma tepki gösteren Biden, bir röportajda Amerika Birleşik Devletleri'nin güney sınırlarındaki sığınmacıların durumunu kritik olarak değerlendirmeye reddettiğini ve hükümetinin mülteci çocukları ebeveynlerine iade etmek için çok çalıştığını söyledi.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Amerika'nın güney sınırlarında baş gösteren fiyaskonun nedenini önceki hükümetin işbirliği yapmaması olarak açıklamıştır. Biden başkanlığının döneminden birkaç ay geçtiği bir sırada göçmen kamplarından paylaşılan fotoğraflar ve görüntüler ise yeni demokrat hükümeti döneminde de mültecilerin durumunun esef verici olduğunu ispatlamaktadır.
Siyasi meseleler uzmanı Dakota Lilly ise Amerika'nın güney sınırlarında bulunan mülteci kamplarını işaretle şöyle diyor. Bunlar siyasetçilerin kifayetsizliğin sonuçlarına katlanmak zorunda kalan insanlardır. Hala insanları evlerinden barklarından edip Amerika'ya götüren siyasetler ile karşı karşıyayız. Bu durum onları Amerika'da bastırmaya yönlendirmektedir.
Birçok araştırmaya göre Amerika'da korona salgını sırasında aile içi şiddet oranı da artmıştır. Bir kriminolog ve iki ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ve sonuçları yayınlanan son çalışmada araştırmacılar kanıtlar sunmaya çalışıyorlar. Onlara göre alkole erişim kolaylaştıkça şiddet seviyesinin arttığına dair birçok göstergede bulunmaktadır. Bu bağlamda Amerika'da alkol tüketimi için yasal yaş olan 21 yaşından sonra hem şiddet suçlarından dolayı tutuklamalar hem de şiddet suçlarından dolayı mağdur olma olasılığı artmaktadır.
Araştırmacılara göre eşlerine şiddet uygulayan sarhoş erkekler tüm kültürlerde net gerçektir. Araştırmacılara göre alkol kullanımı, özellikle aşırı kullanımı, bilhassa aile içi şiddeti arttırmaktadır. Bu salgının yarattığı kaygı ve baskı nedeniyle sarhoşların ve mağdurların kapalı bir yerde polis gözetimi olmaksızın birlikte yaşadıkları düşünüldüğünde aile içi şiddet kesinlikle yoğunlaşmaktadır.
Diğer bir deyişle şiddete başvuran aile üyelerinin evde birliktelik süresinin uzatılması ve kamu merkezlerinin kapatılması ile evde daha fazla alkol tüketmek, Amerika'da aile içi şiddetin sürekli artmasında da önemli bir etkiye sahip olmuştur. Siyasi bir uzman olan Muhammed Sadık Mustafavi şöyle diyor. Ailenin ekseni ve toplumun yarısı olarak kadınlar, herhangi bir toplumun gelişiminde de belirleyici bir role sahip. Ancak Amerika bu alanda da giderek daha olumsuz yönde de ilerliyor.
Joe Biden'in başkanlık döneminin başlamasının üzerinden 100 gün geçmesine rağmen, pazar günü yayımlanan yeni anketler, sadece Amerikalıların 5'te 1'i kadarının Joe Biden'in Amerika'yı daha birleşik hale getirdiğini düşündüğünü gösterdi. Newsweek dergisi, Joe Biden'in kongredeki konuşmasının ardından yapılan anketin sonuçlarını yayımlayarak şöyle yazdı. Amerikalıların sadece %23'ü Amerika'yı Biden döneminde daha birleşik addediyorlar. %28 ise Amerika'nın her zamankinden daha fazla bölündüğünü düşünüyorlar.
ABC News ve Ipsos Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa yapılan anket, Biden'in en azından son 100 gün içerisinde Amerika halkının beklentilerini karşılayamadığını gösteriyor. Çünkü bu ankette göze çarpan %23'lük oranı mevcut Amerikan başkanının Amerika'yı birleştirme yönündeki performansı için uygun bir rakam sayılmıyor.
Buna rağmen Biden Kongre'de yaptığı son konuşmasında temsilcileri birleştirmeye ve dünyaya Amerika'nın durumunu hızlı ve etkili bir şekilde çözebileceğini göstermeye çağırdı. Cumhuriyetçi milletvekilleri de Biden'in tüm grupları birleştirme ve kenetleşme konusundaki açıklamalarını hatırlatmakta.
Başka bir deyişle Biden, Birleşik Amerika sloganının aksine bu ülkede fiilen bölünme yaratmaya yöneldi. Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott, Joe Biden'in ortak kongre oturumundaki ilk konuşmasına tepki bildirisinde şu ifadelere yer verdi. Joe Biden, göreve geldikten sadece 100 gün sonra eylemleri ve partisinin girişimleri bizi daha da böldü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.